Yıldızın Parladığı Anlar, Stephen Zweig. 1. Kaset, 1. Yüz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2. Baskı. Türkçe'ye çeviren Burhan Arpat. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Selda Talay Tosun. Bizans'ın Fethi, 29 Mayıs 1453. Tehlike beliriyor. Sultan Murat'ın en büyük oğlu 21 yaşındaki Mehmet'in bulunduğu Manisa'ya 5 Şubat 1451 günü varan bir ulak babasının ölüm haberini getiriyor. Zeki olduğu kadar da azimli olan şehzade vezirlerine ve müşavirlerine bir tek kelimeyle olsun haber vermeden en iyi atına atlıyor ve kamçıyı bastığı gibi bu safkan hayvanı bir solukta 120 mil sürüp Çanakkale Boğazı'na varıyor. Hiç durmadan yoluna devam ederek öteki kıyıdaki Gelibolu'ya geçiyor. Babasının ölümünü kendisine en bağlı adamlarına ancak orada haber veriyor ve tahta karşı yapılacak her türlü hak iddialarını hemen ezmek için seçme askerlerinden bir kuvvet toplayarak Edirne üzerine yürüyor. Bu şehirde gerçekten hiçbir direnmeyle karşılaşmıyor ve Osmanlı Devleti'nin başı olarak tanınıyor. Temkinli Murat'ın yerine bu genç, bu ihtiraslı ve şöhret ateşiyle kavrulan Mehmet'in Türklere sultan olduğu haberi Bizans'ı dehşete düşürüyor. Zira yüzlerce casustan öğrenilmiştir ki, zafer ihtirası ile tutuşan bu adam dünyanın bir zamanlarki başkentini ele geçirmek için ant içmiştir. Genç yaşına rağmen gündüzlerini olduğu kadar gecelerini de hayatın en büyük amacı olan bu işin uygulanması için askeri planlar yapmakla geçirmektedir. Yine aynı zamanda bütün haberlerin hep bildirdiğine göre yeni padişahın askerlik ve politika alanındaki kabiliyeti de eşsizdir. Mehmet aynı zamanda hem dindar hem de acımasızdır. İhtiraslı olduğu kadar da katı yüreklidir. Bir bilim ve sanat adamıdır da. Sezar'ın ve Romalıların hayatlarını Latince aslından okur. Bu kibar ve hülya dolu bakışlı, keskin ve hırçın burunlu adam, yorgunluk bilmez bir işçi, gözü pek bir asker ve çok dikkatli bir diplomat olduğunu göstermekte ve bütün bu tehlikeli özelliklerini aynı düşünce üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Yeni Türk Devleti'nin askeri üstünlüğünü Avrupa'ya ilk defa kabul ettirmiş olan büyük babası Beyazıt'ı ve babası Murat'ı kat kat geçecektir. Şurası da biliniyor ve hissediliyor ki, Justinianus'un ve Konstantin'in tacını süsleyen son pırlanta olan Bizans ilk darbeyi yiyecektir. Bu pırlanta, kesin kararını vermiş bir pençenin saldırısı için gerçekten çok yakındadır ve savunmasızdır. Bir zamanlar Acemilinden Alplere ve oradan yine Orta Asya çöllerine kadar uzanarak dünyayı kaplayan Bizans İmparatorluğunu, bir ucundan öteki ucuna gidilmesi aylar ve yıllar süren bir dünya imparatorluğu olan bu Doğu Roma Kayseri ülkesini, şimdi 3 saatte rahat rahat geçmek kabildir. Ama ne yazık ki bu Bizans ülkesinden şimdi elde gövdesiz bir baş, ülkesiz bir başkent olan Konstantiniye, Konstantin'in şehri, İlk Bizans kalmıştır. Fakat bu şehrin bile sadece bir parçası, bugünkü İstanbul tarafı imparatorun Basileüs'ündür ve Galata yakası çoktan Cenevizlilere, surların dışındaki bütün topraklarda Türklere geçmiş bulunmaktadır. Bizans adı verilen bu yer, koskoca bir surla çevrilmiş olan bir kiliseler, saraylar ve evler kargaşalığından başka bir şey değildir. Saraylılar tarafından iliğine kadar soyulmuş, salgın hastalıklar yüzünden halkı hemen hemen kalmamış, göçebe kavimlerin arkası gelmez saldırılarına karşı koymaktan çoktan bitkin bir hale gelmiş, din ve millet kavgaları ile parçalanmış bu şehrin bir ahtapot gibi her yanını çoktan çevirmiş bulunan bir düşmandan, sadece kendi gücüne dayanarak kurtulmak için ne askeri ne de kahramanlığı vardır. Son Bizans İmparatoru Konstantin Dragas'ın sırtında hükümdar elbisesi sadece bir hayal pelerini ve başındaki taç da sadece bir biçim oyunudur. Fakat Türkler tarafından kuşatılmış olduğu için ve binlerce yıllık ortaklaşa kültür bağları bulunduğu bütün Batı dünyasınca kutsal tanındığı içindir ki bu Bizans Avrupa onurunun bir sembolü olmaktadır. Doğudaki bu son ve artık yıkılmaya başlamış kaleyi Birleşik Hristiyanlık dünyası korursa, Ayasofya, Doğu Roma Hristiyanlığının bu son ve en güzel kilisesi, bir inanç sembolü, bir basilika olarak kalmaya devam edebilecektir. Konstantin tehlikeyi hemen kavruyor. Mehmet'in bütün barış nutuklarına rağmen anlaşılması hiç de güç olmayan bir korkuya kapılarak İtalya'ya, Papa'ya, Venedik'e durmadan elçiler gönderiyor. Ordu ve donanma göndermelerini istiyor. Fakat Roma tereddüt ediyor. Venedik'te, zira Doğu ile Batı kiliseleri arasındaki o eski inanç ayrılığının uçurumu hala duruyor. Rum kilisesi Roma kilisesinden nefret etmekte ve Patrik, Papa'yı en büyük ruhani olarak tanımayı istememektedir. Gerçi Türk tehlikesi önünde Ferrara'da ve Floransa'da iki ruhani meclis toplanarak her iki kilisenin yine birleşmesini ve buna karşılık da Bizans'ı Türklere karşı güvenliğe almayı kararlaştırılalı epey zaman var. Ama Bizans'ı tehdit eden tehlike biraz yatışır gibi olur olmaz Rum sinodları antlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiler. Ancak şimdi Mehmet tahta çıkıncadır ki zorunluluk Ortodoks inadını yeniyor. Bizans acele yardım ricasıyla beraber muvafakat haberini de Roma'ya gönderiyor. Şimdi kadırgalara asker ve mühimmat yükletilmektedir. Bir yandan da iki Avrupa kilisesinin barışması törenini ihtişamla yapmak ve Bizans'a saldıracak olanların karşısına bütün birleşmiş Hristiyanlık aleminin çıkacağını dünyaya ilan etmek üzere Papa temsilcisi bir gemi ile yoldadır. Barışma ayini. Muhteşem sahne 1 Aralık günü başlıyor. Bir zamanki mermer, mozaik ve pırıl pırıl ışıldayan paha biçilmez süslerinin ihtişamını bugün artık bulmamıza imkan olmayan o eşsiz basilika, barış anının büyük bayramını kutluyor. Ülkenin bütün ileri gelenlerini çevresine alan İmparator Konstantin, tacı ile bu ebedi anlaşmaya en yüksek belgeyi ve teminatı vermiş olmak için kilisede görünüyor. Sayısız mumlarla aydınlanan bu koskoca yapı ağzına kadar dolmuştur. Roma Kilisesi temsilcisi Isidorus ile Ortodoks Patriği Gregorius mihrabın önünde durmuşlar, ayini kardeşçe tesit ve takdis ediyorlar. Her iki memnun ruhani tarafından Aziz Spiridon'un naaşı saygıyla taşınırken bu kilisenin çatısı altında ilk defa olarak Papa'nın adı da duada okunuyor. Yine ilk defa olarak Latince ve Rumca söylenilen dini şarkılar ölümsüz katedralin kubbelerinde yankılar bırakıyor. Doğu ve Batı, bu iki ayrı inanç her zaman için birleşmişe benziyorlar. Yıllar süren kanlı boğazlaşmalardan sonra bir defa dahadır ki Batı dünyasının sembolü olan Avrupa Birliği düşüncesi yerine getirilmiş oluyor. Fakat tarihlerin aklı başında dönemleri ve barışma anları kısa sürer, sürekli olmaz. Kilisedeki inanmışların sesleri bu ortaklaşa duada henüz birleştiği sırada dışarıda bir manastır hücresinde bilge keşiş Genadios Latinlere ve gerek inanca ihanet olayına karşı harekete geçmektedir. Sağduyu ile henüz bağdaşmamış bu barış akşamının havası bir kere daha yobazlık tarafından parçalanırken Rum ruhanisi gerçek bir kendini verişi nasıl aklına bile getirmiyorsa Akdeniz'in öteki ucundaki dostlar da yardım için söz vermelerini hatırlamazlar. Gerçi birkaç kadırga ve birkaç yüz asker gönderilir ama ondan sonra şehir alın yazısı ile baş başa bırakılır. Savaş başlıyor. Dünyayı güçle ele geçirme peşinde koşanlar bir savaş hazırlığı yaparlarken hazırlıklarını tamamıyla bitirinceye kadar hep aşağıdan alır ve barıştan söz ederler. İşte tahta çıkışında Mehmet de hele özellikle Konstantin'in elçisini güler yüzle ve ferahlık verici sözlerle kabul ediyor. Açıkça ve saygıyla Tanrı'nın, peygamberin, meleklerin ve Kur'an'ın ismini zikrederek Basileus'le yapmış olduğu anlaşmalara bağlı kalmak isteğiyle ant içiyor. Ama bu uzak görüşlü adam aynı zamanda da Macaristan ve Sırbistan'la karşılıklı tarafsızlığa dayanan 3 yıllık bir anlaşma yapıyor. Bu 3 yılda o şehri ele geçirmek için rahat rahat hazırlanacaktır. Mehmet yeterince barış sözü ettikten ve antlar içtikten sonradır ki bir saldırıyla savaşın başlamasına sebep olmuştur. O ana kadar Boğaziçi'nin sadece Asya yakası Türklerin elindeydi ve bu sayede de gemiler Karadeniz'deki hububat ambarlarına serbest gidebiliyorlardı. Şimdi ise Mehmet, hatta kendini haklı çıkaracak herhangi bir neden ileri sürmeden bu geçidi kapıyor ve Avrupa kıyısının Rumeli Hisarı denilen yerinde İran seferleri sırasında gözü pek Keyhüsrev'in boğazı geçmiş olduğu en dar yerde bir kale inşasını emrediyor ve boğazın antlaşma gereğince tahkim edilmemesi gereken Avrupa kıyısına bir gece içinde binlerce ve on binlerce rençber yerleştiriyor. Yiyecek sağlamak için tarlalar yağma ediliyor ve ünlü Şen Mişel Kilisesi bile bu kaleye taş sağlamak için yıkılıyor. Kalenin yapılışını sultan gece gündüz hiç soluk aldırmadan kendisi yönetiyor ve Bizans açık denize geçidinin anlaşmaya aykırı olarak kapatılmasını baygınlıklar içinde seyretmek zorunda kalıyor. Barış devam ettiği bir sırada açık denize çıkmak isteyen gemilerin topa tutulması başlıyor. Ve bu rast giden ilk denemeden sonra artık işi gizlemeye kalkmak bile gereksiz görülüyor. Mehmet 1452 Ağustos'unda bütün ağalarını ve paşalarını bir araya topluyor. Bizans'ı saldırıyla zapt etmek amacını onlara açıkça söylüyor. Bu kararın halka ilanı gecikmiyor. Türk devletinin her yanına gönderilen münadiller, eli silah tutan herkesi iş başına çağırıyor ve 5 Nisan 1453 tarihinde birden bastıran bir seli andıran muazzam bir Osmanlı ordusu Bizans önündeki vadiyi şehrin surlarına kadar kaplayıveriyor. Göz alıcı giyinmiş ve kıtalarının başına geçmiş sultan, Lika kapısına karşı çadırını kurmak üzere atını sürüyor. Fakat genel karargahının önünde sancaklarını dalgalandırmadan seccadesini yere yaymalarını emrediyor. Sonra seccadeye yaklaşıyor, yüzünü Mekke'ye dönüyor, arkasındaki ordunun binlerce ve on binlerce insanı da aynı yöne yüzlerini çeviriyor, aynı hareketleri, aynı duayı tekrarlıyor ve kendilerine kuvvet ve zafer bahşetmesi niyaz ediyorlar. Bu muhteşem an sona erince önce sultan ayağa kalkıyor. Yumuşak başlı insan şimdi yine meydan okumaktadır. Deminki tanrı kulu şimdi gene eski hakim, gene evvelki askerdir. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargaha duyuruyorlar. Şehrin kuşatılmasına başlandı. Surlar ve toplar. Bizans'ın bir tek kudret ve kuvveti daha vardır. Surları. Bir zamanlar dünyayı kaplayan muhteşem ve mutlu geçmişin mirası olarak sadece bunlar kalmıştır. Üç katlı bir zırh tabakası şehri bir üçgen gibi çevirmektedir. Alçak fakat yeterince sağlam taş duvarlar şehrin her iki yanını Marmara Denizi'ne ve Haliç'e karşı koruyor. Buna karşılık şehrin önden savunulması büyük bir kitle şeklinde açık araziye bakan Teodos surlarına düşmektedir. Böyle tehlikelerin düşünülmediği bir sırada Konstantin Bizans'ı bir taş duvarla çevirmiş, Justinianus da bu surları genişletip sağlamlaştırmıştı. Fakat 7 kilometrelik asıl istihkamı yapmaya Teodos başardı. Bunun yapılışındaki dayanıklılığa bugün sarmaşıklar bürümüş olan kalıntıları hala tanıklık etmektedir. Mazgallar ve burçlarla süslenmiş, su dolu hendeklerle korunmuş, dört köşe dev kaleleriyle her yanını kontrol edebilen ve bin yıllık bir tarihin bütün imparatorları tarafından daima eklemeler yapılmış, daima yenilenmiş bulunan bu birbirine paralel çift ve üç sıra duvarlardan kurulu eşsiz surlar, o devre göre ele geçirilmezliğin gerçek bir sembolüydü. Bir zamanlar başıboş barbar sürülerinin saldırılarını ve Türk akıncılarını durdurmuş olan bu surlar, şimdi de zamanın bilinen bütün aletlerine meydan okumaya devam etmekte ve hala dimdik ayakta duran bu duvarlar önünde bütün saldırı makineleri ve duvar delme aletleri, hatta yeni havan topları bile tesissiz kalmaktadır. Hiçbir Avrupa şehri bu Teodos duvarının Konstantiniyye'yi muhafaza ettiğinden daha iyi ve daha mükemmel korunmuş değildir. Mehmet bu duvarları ve sağlamlıklarını herkesten daha iyi biliyor. Geceleri uyandıkça ve rüyalarında aylardan ve yıllardan beri sadece bir fikir, bu elde edilemezi ele geçirmenin, bu tahribi imkansız duvarları tahrip etmenin yolunu bulmak düşüncesi onu meşgul ediyor. Masasının üstünde düşman tahkimatını gösteren krokiler, bir sürü ölçüler, planlar yığılıdır. Duvarların önündeki ve arkasındaki her meyil, her su yolu karış karış biliniyor. O, mühendisleriyle baş başa verip bütün ayrıntıları gözden geçirmiş bulunmaktadır. Fakat hayal kırıklığı vardır. O zamana kadar bilinen toplarla bu Theodos surları yıkılamaz. O halde daha kuvvetli toplara, savaş tekniğinin o zamana kadar bildiği toplardan daha uzun mesafelilerine ve daha tesirlilerine ihtiyaç var. O zamana kadarkilerden daha sert bir taştan yapılacak, ağır, daha yıkıcı ve tahrip edici mermiler gerekli. Bu zaptı imkansız duvarlara karşı topçulukta yeni bir buluşa ihtiyaç var. Bundan başka çıkar yol da yok. Mehmet bu yeni saldırı aracını her ne pahasına olursa olsun bulmaya kararlıdır. Her ne pahasına olursa olsun. Bu sözde her zaman için bir yaratıcılık ve canlılık ifadesi vardır. İşte savaş açılmasından hemen sonra da sultana devrin en tecrübeli ve zengin buluşlu top dökücüsü olarak tanınan bir adam başvuruyor. Urbas ya da Arbaş adında bir adam. Gerçi bu adam Hristiyandır ve az önce de Konstantin'e hizmet arzusunu göstermiş bulunuyor ama Mehmet'ten daha yüksek bir ücret almak, ki bunda yanılıyor, ve sanatı için daha cesur bir görev sağlamak için, eğer kendisine geniş olanaklar verilirse, dünyanın o zamana kadar bir eşini daha görmediği büyüklükte bir top dökmeye hazır bulunduğunu bildiriyor. Bir tek fikre saplanmış olan bir insana hiçbir ücret yüksek gelmediğinden, adamın istediği sayıda işçi hemen veriliyor ve binlerce araba dolusu maden cevheri Edirne'ye götürülüyor. Top dökücüsü 3 ay süren meşakkatli bir çalışma ile ve gizli tutulan sertleştirme usulleri ile kalıbı hazırlıyor ve deney başarıya ulaşıyor. Dünyanın o zamana kadar tanıdığı topların en büyüğü olan dev top kalıptan çıkarılıp soğutuluyor. Fakat ilk deneme atışı yapılmadan önce Mehmet şehirde tellallar dolaştırıp gebe kadınları haberdar ettiriyor. Müthiş gürültülü bir patlamadan sonra şimşekler çakan namludan fırlayan korkunç taş gülle böyle bir tek tecrübe atışıyla bir duvarı harabeye çevirincedir ki sultan hemen bunun gibi birçok top hazırlanmasını emrediyor. Sonradan Yunanlı yazarların büyük bir dehşetle ilk büyük taş atan makine diye adlandırdığı bu yeni top işte böylece başarıyla hazırlanmış oluyor. Fakat şimdi daha güç bir sorunla karşılaşılıyor. Bu ejderler, bu demirden canavarlar hangi taşıtla bütün Trakya'dan geçirilip ta Bizans surlarının önüne kadar getirilebilir? Bu sorunun cevabını verecek olan eşsiz bir destan başlıyor ve bütün bir millet, bütün bir ordu tam 2 ay bu cansız, bu uzun boylu yaratıkları sürüklüyor. Bu paha biçilmez şeyleri her türlü saldırıdan korumak için önden atlılar gidiyor ve dikkatle etrafı kolluyorlar. Arkalarından yolu düzeltmek için gece gündüz çalışan yüzlerce ve belki de binlerce işçi geliyor. Bir vakitler dikili taşın Mısır'dan Roma'ya taşınması sırasında olduğu gibi, dingilleri üzerinde gayet sağlam bir ağırlık hesabı ile birleştirilen dev madeni borular taşıyan her arabanın okuna tam 50 çift öküz koşulmuş bulunuyor. Arabanın sağında ve solunda 200 insan kendi ağırlığının fazlalığı altında sallanan boruyu düşmekten koruyorlar. Aynı şekilde 50 araba ustası ve marangoz da tahta tekerlekleri değiştirmek veya yağlamakla, payandaları sağlamlamakla meşgul oluyorlar. Bu muazzam kervanın dağlar, stepler arasından geçen yolunu ancak adım adım ve rahvan öküz yürüyüşüyle almaktan başka çaresi olmadığı ortada. Bir savaş tanrısı gibi rahip ve hizmetkarları tarafından bir ülkeden ötekine taşınmakta olan bu madeni garibeyi gören köylüler şaşkınlıkla istavroz çıkarıyorlar. Ama bu birinci garibeyi aynı ana rahminden çıkmış madeni kardeşler izlemekte gecikmiyor ve böylece insan arzusu olmazı bir defa daha olur yapıyor. Şimdi bu müthiş yaratıklardan 20-30 kadarının yuvarlak ve korkunç ağızları Bizans'a çevrili bulunmaktadır. Böylece de ağır topçu savaş tarihindeki yerini almakta ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1000 yıllık surları ile yeni sultanın yeni topları arasındaki iki taraflı mücadele başlamaktadır. Yine bir umut. Bu dev toplar ağır ağır fakat inatla ve karşı konulması imkansız bir şekilde Bizans surlarını parçalayıp lokmalara ayırıyor. Önceleri bir top günde ancak 6 veya 7 atış yapabiliyor. Fakat sultan her gün yenilerini koyduruyor. Böylece her rastlayışta toz, toprak yığınları yükseliyor. Yıkılma belirtileri baş gösteren taşların arasında da yeni bir gedik açılıyor. Gerçi muhasaradakiler geceleri bu delikleri her defasında tehlikeyi önleyebilen tahsa, istihkam kazıkları ve kum torbaları ile örüp kapatıyorlar. Ama arkasında çarpıştıkları bu surlar artık o eski demir gibi sağlam istihkamlar değildir. Surların arkasında çarpışmakta olan bu 8000 insan daha şimdiden yer yer delikler açılmış olan istihkamlara karşı Mehmet'in yönetimindeki 150 bin kişinin kesin saldırı azmiyle ileriye fırlayacağı saati dehşetle gözlerinin önüne getiriyorlar. Avrupa'nın, Hristiyanlık aleminin verdiği sözü hatırlaması gereken son, en son dakikalar gelmiştir. Çocukların ellerinden tutmuş yüzlerce kadın kiliselerdeki aziz tasvirleri önünde diz çöküyor ve bütün kulübelerdeki askerler Papa'nın ve Venedik'in söz verdiği yardım donanması şu anda Türk gemilerinin kaynaştığı bu Marmara Denizi'nde nihayet gözükmeyecek mi diye gece gündüz etrafı gözlüyorlar. En sonunda 20 Nisan sabahı saat 3'te bir işaret parıldıyor. Ufukta yelkenliler belirdi. Gerçi bunlar hayal edilen o muazzam Hristiyan donanması değil ama ne de olsa bir şeydir. Rüzgarla yavaş yavaş itilen üç büyük Ceneviz gemisi şehre doğru yol alıyor. Bir dördüncü gemi, Bizans bayrağı taşıyan bir erzak gemisi de bunların koruyuculuğunda arkadan geliyor. Çılgın bir sevince kapılan bütün Konstantiniye halkı yardımcıları selamlamak için deniz tarafındaki surlara toplanıyor. Aynı anda muhteşem çadırından fırlayıp atına atlayan Mehmet de Türk donanmasının demirli bulunduğu limana seyirtiyor ve düşman gemilerinin her neye mal olursa olsun Bizans limanına Haliç'e girmelerinin önüne geçilmesini emrediyor. Türk donanması gerçi küçük gemilerden kurulu ama 150 kadar parça var. Binlerce kürek derhal dalıyor ve kargılar, yangın çıkaran aletler ve taş atan sapanlarla donatılmış bu 150 karavela, dört düşman kalyonuna yaklaşmaya çalışıyor. Fakat kuvvetli bir rüzgarla itilen kocaman gemiler, gülleler atan ve kıyametleri koparan Türk kayıklarını geçip arkada bırakıyor ve saldırıyı hiç önemsemeden yelkenlerini şişire şişire Haliç'e doğru yol alıyor. Galata ile İstanbul arasına girilmiş olan ünlü zincirin arkası onları her saldırı ve baskından koruyacaktır. Kalyonlar hedeflerine artık iyice yaklaşmış bulunuyorlar. Surların üstündeki binlerce insan gemilerdekileri seçebiliyor. Bu büyük an için tanrısına ve ulularına şükretmek isteyen erkekler ve kadınlar dize geliyorlar. Kuşatmayı yapan gemilere yol vermek üzere liman zinciri gevşetilmeye başlandı. İşte bu sırada müthiş bir şey oluyor. Bir mıknatısın çekiciliğine tutulmuşçasına dört yelkenli, hem de zincirin arkasında bekleyen şu tehlikeden uzak limandan birkaç adım ötede ve hiç kımıldamadan denizin ortasında kala kalıyor. Düşman kayıklarından sevinç çığlıkları yükseliyor. Denizin ortasında birer kule kadar hareketsiz kalmış olan dört geminin üstüne hepsi birden atılıyorlar. Küçük kayıklardaki Türkler büyük gemilerin iki yanlarına kargı ve baltalarını keskinlemesine saplıyor ve onları batırmaya çalışıyorlar. Düşman gemilerinin çapa demirlerine durmadan tırmanıyor, yelkenleri tutuşturmak için meşaleler ve yağlı paçavralar fırlatıyorlar. Türk armadası kaptanı düşmanın nakliye gemisine bindirmek azmiyle kendi amiral gemisini ileri sürüyor ve iki gemi tıpkı iki güreşçi gibi birbirine sarılıyor. Gemilerin yüksek bordalarından ve tepe zırhından yararlanarak korunabilen Cenevizli gemiciler tırmanmak isteyen Türklere karşı koyabiliyorlar. Balta sallamak, taş ve ateş yağdırmakla düşmanı uzaklaştırmayı henüz başarabiliyorlar. Fakat güreşin uzun sürmesi imkansız. Birkaç taneye karşı çıkanların sayısı pek çok. Ceneviz gemileri mahvolmaya mahkumdur. Duvarların üstündeki binlerce insan için tüyler ürpertici bir dram oynanıyor. Halk her zaman hipodromdaki kanlı savaşları nasıl bir neşeyle yakından izlediyse, şimdi de bu deniz savaşını ve kendi tarafının artık kaçınılamayacak olan mahvını aynı yakınlıkla ve kalbi sızlaya sızlaya seyredebilir. Zira savaş daha pek 2 saat sürebilecek ve 4 gemi düşman tarafından savaş alanında alt edilecektir. Yardımcıların gelmesi hiçbir şeye yaramadı. Konstantiniye surları üstünde duran kolu kanadı kırılmış ve ümitsiz Bizanslılar ancak bir taş adımlık ötede oldukları halde onlara, kendilerine yardıma gelmiş olan kurtarıcı kardeşlerine yardım edememenin çılgınca kızgınlığıyla yumruklarını sıkarak haykırışıyorlar. Bazıları çılgınca hareketler yaparak dövüşenleri yüreklendirmeye çalışıyor. Bir başka kısmı da ellerini havaya kaldırarak İsa'ya ve birçok yüzyıl Bizans'ı korumuş olan Mikail'e, kilise ve manastırların bütün ulularına bir mucize göstermeleri için sesleniyorlar. Fakat karşı taraftaki Galata kıyısında bekleşen Türkler de aynı şekle bağırışıyor ve kendi tarafının zaferi için dua ediyorlar. Sanki deniz bir sahne ve deniz savaşı da bir gladyatör dövüşü olmuştur. Sultan da atını dört nala o tarafa sürüyor. Etrafında paşaları olduğu halde hayvanını denizde o derece fazla ilerletiyor ki eteklerinin üst kısmı ıslanıyor. Ellerini boru gibi yaparak kendi gemicilerine, neye mal olursa olsun Hristiyan gemilerini zapt etmelerini öfkeyle haykırıyor. Kadırgalarından biri biraz geri çekilecek olsa sultan hemen eğri kılıcını çekiyor ve havada sallayarak amiraline gözdağı veriyor. Kaybedecek olursan buraya canlı dönme. Hristiyan gemileri henüz tutunabilir ama savaş artık sona yaklaşıyor. Zira Türk kadırgalarını geri atmak için kullandıkları el mermileri tükenmeye başlıyor ve kendilerinden 50 defa üstün bir kuvvetle saatlerden beri savaşan tayfalar da yorulmuştur. Gün sona ermekte, ufuktaki güneş kaybolmaktadır. Bir saat daha geçerse, o ana kadar Türklere karşı durabilmiş olan 4 gemi akıntı ile Galata kıyılarına sürüklenecek ve düşmanın kucağına düşüp mahvolacak. Evet, hiçbir umut, hiçbir kurtuluş umudu kalmamıştır. İşte bu sırada geçen bir olay, kıyıda umutsuzluk içinde inleyen ve yalvaran Bizans halkına bir mucize gibi görünüyor. Birdenbire hafif bir hışırtı oluyor ve ani olarak rüzgar esmeye başlıyor. 4 geminin saatlerden beri pörsük duran yelkenleri derhal azametle şişiyor. İşte saatlerden beri özlemini çektikleri, dualar ettikleri rüzgar gene esmeye başladı. Kalyonların baş tarafları bir zafer edası ile yükseliyor ve birdenbire hızlanan gemiler etraflarını sarmak için çabalayan Türk kadırgalarını mahmuzlayarak geçip kurtuluyorlar. Şimdi artık serbesttirler, şimdi artık kurtulmuşlardır. Surların üstündeki binlerce ve binlerce insandan yükselen bir sevinç uğultusu altında şimdi gemiler birbiri arkasından kayıyor ve limanın güvenliğine sığınıyorlar. Bir an için gevşetilmiş olan zincir şangırdayarak eski gerginliğini alıyor ve savunma görevini sürdürüyor. Denizin üstüne serpiştirilmiş küçük Türk gemileri öylece kalıyor. Bu umutsuz, bu yaslı şehrin göklerinde bir defa dahadır ki tıpkı muhteşem bir bulut gibi bir umut sevinci dalgalanıyor. Dağları aşan donanma. Kuşatılmışların bu sınırsız sevinci bütün gece sürdü. Gece aklı daima hayallerle heyecanlandırır ve umuda tatlı hülya zehrini katar. İşte muhasaradakiler böylece bütün bir gece hep aynı hayali kurdular ve artık kurtulduklarını, güvenlikte olduklarını sandılar. Zira bu 4 gemideki asker ve zahire şehre nasıl ulaştıysa aynı biçimde de her hafta yenileri gelecek diye hayaller kuruyorlar. Avrupa kendilerini unutmadı. Bu pek acele hükümleriyle artık kuşatılmanın kalktığını, düşmanın yenilgiye uğradığını görecek kadar ileri gidiyorlar. Ama Sultan Mehmet de hayalseverdir. Hem de bir başka neviden ve az bulunan bir hülya adamıdır. Rüyalarını, arzularına boyun eğdirmesini bilen bir adamdır. Haliç'e girmiş olan kalyonlar artık kendilerini güvenlikte sandıkları sırada o öyle bir plan düşünmektedir ki hayal zenginliği ve cüret bakımından savaş tarihinin en cüretli insanları diye tanınan Anibal ve Napolyon'unkilerle gerçekten boy ölçüşebilir. Bizans bir altın yemiş gibi önünde durmakta ve sultan bu yemişi yakalayamamaktadır. Bu hareketi yapmasına en büyük engel Haliç'tir. Şehri derinlemesine ikiye bölen kör bağırsak biçiminde bir körfezdir. Bu körfeze saldırmak maddeten kabil değildir. Zira tam giriş yerinde tarafsızlığına dokunmamayı söz verdiği bir Ceneviz şehri olan Galata var. Buradan karşı düşman kıyısına kadar bir büyük zincir gerilmiş bulunuyor. Bu yüzden donanmasının cepheden yüklenerek içeri girmesine imkan yok. Düşman donanmasını ancak ve ancak Cenevis topraklarının bittiği iç körfezde ele geçirmek kabil. Ama bu iç körfez için bir donanmayı nereden bulsun şu anda? Şüphesiz yeni bir donanma yaptırabilir, fakat bu da aylar ve aylar sürecek. Bu sabırsız insanın ise bu kadar çok beklemeye tahammülü yok. İşte bu durum karşısındadır ki Mehmet, dış denizde hiçbir işe yaramadan duran donanmasını karadan yürütüp iç Haliç'e taşımak gibi dahice bir plan düşünüyor. Dağlık bir araziden yüzlerce gemiyi geçirmeyi amaç bilen bir insanın soluğunu durduracak kadar cüretli düşünce, daha başlangıçta o kadar akıl ve hayale sığmaz ve o kadar uygulanamaz görünüyor ki, gerek Bizanslılar ve gerekse Galata'daki Cenevizliler böyle bir hesabı stratejik planlarına koymaya, tıpkı ilk defa Romalıların, sonra da Avusturyalıların, Anibal'in ve Napolyon'un Alpleri hızla geçmesi olanağını düşünmedikleri gibi gerekli görmüyorlar. O zamana kadar insanoğlunun bütün deneyleri de göstermiş bulunuyor ki, gemiler sadece suda hareket edebilirler. Bir donanmanın dağları aşması asla kabil değildir. Ama imkansızı gerçekleştirmek de bütün tarih boyunca görülen üstün dehaların elindedir. Savaş kurallarıyla alay eden ve sırası geldiğinde bilinen usuller yerine kendi dahice buluşunu kullanan üstün askerler daima görülmüştür. Tarih kitaplarında hemen de bir eşi bulunmayan muazzam bir hareket böylece başlıyor. Mehmet büyük bir sükunet içinde hadsiz hesapsız yuvarlak odunlar getirtiyor. Denizden çıkarılacak gemilerini çekmek için hareket eden birer kara tersanesi gibi kullanmak üzere bunları marangozlarına verip kızak yaptırıyor. Beyoğlu tepesine tırmandıktan sonra yine kıyıya inen daracık patikayı elden geldiği kadar düzeltip işi kolaylaştırmak için binlerce işçi çalıştırılıyor. Bu hareketin gemilerin dağları ve vadileri aşıp bir denizden öteki denize taşınmasını saklamaktan ve ilgiyi başka bir şeye çekmekten gayrı bir amaç güttüğü yok. İşte böylece düşman oyalandığı ve karadan başka herhangi bir hücum olmadığı sıradadır ki bol bol yağ batırılmış yüzlerce yuvarlak tahta tekerlek harekete geçiyor. Bu dev silindirlerin üstündeki kızak ayaklarına oturtulmuş gemiler bir yandan sayısız mandalarla çektirilerek, bir yandan da gemiciler tarafından itilerek birbiri arkasından dağları aşacak. Gecenin karanlığı bütün görme olanaklarını ortadan kaldırır kaldırmaz bu mucize yürüyüşü başlıyor. Yüce olan her şeyde olduğu gibi büyük bir sessizlik, bütün zekice işler gibi hesaplı kitaplılık içinde gerçekleşiyor mucizeler mucizesi ve bütün bir donanma dağları aşıp Haliç'e iniyor. Bütün büyük askeri hareketlerde kesin vuruşlar daima şaşırtma yolu ile elde edilmiştir. Mehmet'in üstün dehası bir defa daha eşsizlikle ortaya çıkıyor. Onun bu tasarısını kimseler sezmiyor. Bir defasında bu tedbirli dahi kendisi için şöyle söylemişti: "Eğer sakalımın bir kılı bile kafamdan geçeni öğrenmiş olsaydı, onu hemen yolardım." Ve emri, toplar duvarları gümbür gümbür döverken büyük bir intizamla yerine getiriliyor. Bu bir tek 22 Nisan gecesinde tam 70 gemi dağlar ve vadiler aşırılıp bağlar, tarlalar ve ormanlar arasından geçirilerek bir denizden öteki denize götürülüyor. Ertesi sabah gözlerini açan Bizanslılar rüya gördüklerini sanıyorlar. Tepeden tırnağa donanmış ve asker dolu, baştan aşağı bayraklarla süslenmiş bir düşman donanması, elde edilmez sandıkları körfezin ta kalbinde görünmez bir el tarafından bırakılmış gibi yol alıyor. Bizanslılar daha hala gözlerini ovuşturuyor ve mucizenin nasıl olduğunu bir türlü anlamıyorlar. Fakat o ana kadar Haliç tarafından korunmakta olan yan surların altında şimdi borazanlar, çimballar ve davullar kıyameti koparmakta ve Hristiyan donanmasının kapanıp kaldığı Galata'daki daracık tarafsız alan dışında bütün Haliç bu dahice vuruş sayesinde şimdi Sultan Mehmet'e ve ordusuna geçmiş bulunmaktadır. Şimdi sultan, sallar üstünde kuracağı köprüden ve hiçbir engele uğramadan kıtalarını duvarların en zayıf yerlerine sevk edebilir. Böylece de şehrin en zayıf kanadı zorlanacak ve sayısı pek az olan askerlerin daha geniş sahaya daha seyrek dağılması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Demir pençe, kurbanının boğazını gittikçe daha çok sıkmaktadır. Ey Avrupa, yetiş! Kuşatılmışlar artık hayalle avunmuyorlar. Hele şimdi bu zayıf kanattan da kıstırıldıktan sonradır ki yakın zamanda bir yardım gelmeyecek olursa delik deşik duvarların arkasındaki 8.000 kişiyle 150.000'e karşı öyle pek uzun süre dayanamayacaklarını biliyorlar. Fakat Venedik senyörlüğü gemi göndermeyi büyük bir ciddilikle kabul etmedi mi? Batı dünyasının en göz alıcı kilisesi Ayasofya, Müslümanların camisi olmak tehlikesi geçirirken Papa ilgisiz kalabilir mi? Kendini türlü düşüncelere kaptırmış ve her türlü dinci kin duygularıyla parçalanmış Avrupa'nın, Batı aleminin düştüğü tehlikeyi anlamaması daha hala kabil mi? Kuşatılmışlar ama belki de diye kendi kendilerini yatıştırıyorlar. Yardım filosu çoktan hazırlanmıştır da sadece durumu bilmemek yüzünden yelken açmakta tereddüt ediyordur. Ve bu felaket getirecek savsaklamanın müthiş sorumluluğunu onlara anlatmak sayesinde her iş düzelecektir. Fakat Venedik donanmasına haber vermek nasıl kabil olacak? Marmara Denizi'nde Türk gemileri kaynaşıyor. Bütün donanma ve muhasarayı yarmak ise hepsini mahvolmaya mahkum etmek ve böylece de tek bir adamın bile önemi bulunan savunucular arasından birkaç yüz askeri eksiltmek demek. İşte bu düşüncelerledir ki pek az tayfa gerektiren küçük bir gemiyle denemeye karar veriliyor. Küçük geminin direğine düşman bayrağı çekiliyor ve etrafın dikkatini çekmemiş olmak için 12 kişi de sarıklar ve serpuşlarla Türk'e benzetiliyor. Bir Mayıs gecesi limanı koruyan zincir sessizce gevşetiliyor ve karanlıktan yararlanan küçük ve yiğit gemi hafif kürek vuruşları ile dışarı çıkıyor. İşte böylece olağanüstü bir şey gerçekleşiyor ve küçücük gemi Çanakkale'yi geçip Ege Denizi'ne varıyor. Gözü yılmazlığın son haddi her zaman için karşı tarafı uyuşturmuştur. Mehmet her şeyi aklına getirmişti ama küçük bir gemiye binen 12 yiğitin Türk donanması arasından geçmeyi göze alabileceğini düşünmesine imkan yoktu. Bizanslılar pek korkunç yanıldıklarını anlıyorlar. Ege Denizi'nde tek bir Venedik yelkenlisi bile yok. Müdahaleye hazır hiçbir donanma mevcut değil. Venedik'te, Papa'da, Bizans'ı unuttular. Küçük kilise kavgaları alemine dalarak onura ve yemine kadar her şeyi ihmal ettiler. Böyle trajik anlar tarihte sık sık görülmüş ve Avrupa medeniyetinin korunması için bütün ortaklaşa kuvvetlerin son hadde kadar bir araya getirilmesi zorunlu anlarda bile prensler ve hükümetler o küçük küçük çatışmalarından birazcık olsun vazgeçmeye yanaşmamışlardır. Ceneviz için Venedik'i, Venedik için de Ceneviz'i geride bırakmak birkaç saat olsun birleşip ortak düşmanla savaşmaktan daha önemlidir. Fakat civarındaki bütün limanlar çoktan düşman işgali altına girmiş ve bu savaş sahasında artık tek bir dost devlet gemisinin görünmesi imkanı yok. Şimdi ne yapmalı? 12'lerden birkaçı pek haklı olarak yürekliliğini kaybetti. Bu tehlikeli yolculuğu ne diye bir kere daha yapacaklar? Umutlu bir haber götürmelerine imkan yok. Belki de şehir çoktan düşmüş bulunuyor. Şurası muhakkak ki geri dönerlerse kendilerini beklemekte olan şey ya tutsaklık ya da ölüm. Fakat buna rağmen çoğunluk dönüş kararını veriyor. Kendilerine bir görev verilmişti. Bunu yerine getirmeleri gerekiyor. Onlarla haber gönderilmişti. Şimdi onlar da ne kadar ağır olursa olsun haberi şehre getirmelidir. İşte bu küçük gemi böylece Çanakkale'yi, Marmara'yı ve düşman filosunu geçerek aynı tehlikeli yoldan geri dönmeyi göze alıyor. 23 Mayıs'ta yani yola çıkıştan 20 gün sonra Konstantiniye halkı onları artık vahvolmuş gözüyle bakıyor ve bir tek getirebileceklerini, döneceklerini artık kimseler ummuyor. İşte bu sırada surlardaki nöbetçilerden birkaçının bayrak salladığı görülüyor. Zira sert kürek vuruşları ile ilerleyen küçük bir gemi Haliç'e doğru yol almaktadır. Kuşatılmışların gökyüzüne yükselen çılgınca sevinçleri dolayısıyla akılları başlarına gelen Türkler kendi bayraklarını dalgalandırarak önlerinden geçen bu tek direkli geminin bir düşman gemisi olduğunu hayretle fark ediyorlar ve zincirin arkasındaki limana sığınmasına meydan bırakmadan yakalamak için her yandan kayıklarını o tarafa sürüyorlar. Bir an için Bizans mutlu bir umutla titriyor. Avrupa onları hatırladı ve küçük gemiyi haberci olarak önden gönderdi. Fakat akşama doğrudur ki kara haber hızla bütün şehre yayılıyor. Hristiyanlık alemi Bizans'ı unuttu. Kuşatılmışlar yapayalnızdırlar ve kendi kendilerini kurtaramazlarsa mahvolacaklardır. Fırtınadan önceki gece. 6 hafta süren ve hemen her gün yapılan bir savaştan sonra sultanın sabrı tükenmiş bulunuyor. Topları duvarların birçok yerlerini yıktı, fakat emrettiği bütün büyük saldırılar şimdiye kadar kanlı kayıplarla geri atıldı. Bir ordu kumandanı için iki çare daha var. Ya kuşatmayı kaldırmak ya da şimdiye kadar yaptığı pek çok mevzi hücumdan sonra en kesin saldırıya geçmek. Mehmet bütün paşalarını toplayarak bir savaş meclisi kuruyor ve ateşiyle yanıp tutuştuğu zafer arzusu bütün tereddütleri yeniyor. En büyük ve en kesin saldırı 29 Mayıs'ta yapılacak. Sultan her zamanki azmiyle hazırlıklara başlıyor. Önce genel bir dua günü tespit ediliyor. 150 bin kişi, ilkinden en sonuncusuna kadar hepsi de İslam dininin emrettiği bütün adetleri yerine getirecekler ve 7 defa yıkanıp günde 3 kere büyük duayı okuyacaklar. Baruttan ve mermiden elde ne kalmışsa şehre saldırıyı kolaylaştırmak için topçu ateşini şiddetlendirmek üzere getiriliyor. Gruplar hücuma hazırlanıyor. Mehmet sabahtan gece yarısına kadar bir an bile dinlenmiyor. Haliç'ten Marmara Denizi'ne kadar devam eden büyük karargah boyunca bir çadırdan ötekine atını koşturuyor ve her gittiği yerde kumandalarını ve askerlerini yüreklendiriyor. Usta bir psikolog olarak da bu 150 bin insanın savaş arzusunu son hadde çıkarmanın en mükemmel biçimini biliyor. Gece çöktüğü zaman Mehmet'in karargahı bir ışık denizi kadar göz alıcıdır. Surların üstünde bunu gören kuşatılmışlar, vadilerde ışık ve meşale iklimlerinin tutuşmasını ve düşmanın bütün boru, düdük ve davullarını çalarak zaferi önceden kutlamasını titreşe titreşe seyrediyorlar. Fakat gece yarısına doğru birdenbire bütün ışıklar sultanın bir tek emriyle sönüyor ve binlerce sesin bu sıcak gürültüsü birden sona eriyor. Ama bu bastıran sessizlik ve çöken karanlığın tehdit edici azmi, dehşetle kulak kabartmakta olanlar üzerinde biraz önce kıyameti koparan o ışıklar denizinin çılgınca haykırışlarından daha korkunç bir tesir yapıyor. Ayasofya'da son ayin. Sonlarını öğrenmek için kuşatılmışların elinde ne bir haberci var ne de düşman tarafından kaçmış bir asker. Muazzam bir tehlike ve yerine getirilmesi gereken bir görev duygusu, bir fırtına bulutu gibi bütün şehre çökmüş bulunuyor. Başka zamanlarda görüş ayrılıkları ve din tartışmaları yüzünden çeşitli kamplara ayrılan şehir halkı bu son saatlerinde birbirine yaklaşıyor. Zira dünyada birleşmelerinin unutulmaz belirtileri daima ve daima son haddi bulan tehlike anlarında meydana gelmiştir. Basileus, korunmak zorunda kaldıkları inancı, büyük geçmişi ve ortak medeniyeti herkese anlatabilmek için tesirli bir tören düzenliyor. Onun emriyle Ortodokslar ve Katolikler, rahipler ve rahip olmayanlar, çocuklar ve pek yaşlılara kadar bütün bir halk bu ayin alayında bir araya geliyor. Ne kimse evde kalabiliyor, ne de kimsenin böyle bir şeyi düşündüğü var. En zenginden en yoksula kadar herkes Kyrie Eleison duasına katılmak için yüreklere inanç dolu ve dini şarkılar söyleye söyleye önce iç mahalleleri sonra da dış surlara kadar bütün şehri dolaşacak olan bu göz kamaştırıcı alaydaki yerini alıyor. Kutsal eşya ve aziz resimleri kiliselerden taşınıyor ve surun neresinde bir gediye rastlanırsa oraya Müslümanların saldırmasına dünya silahlarından daha iyi karşı koyması için bu aziz tasvirlerinden sallandırılıyor. Aynı anda İmparator Konstantin son bir hitabeyle yiğitlerini ateşlemek için senatörleri, soylu kişileri ve kumandanları etrafına topluyor. Adamlarına 2. Mehmet'in yaptığı gibi sayısız ganimetler söz vermesine imkan yok. Fakat Konstantin onlara bu son ve kesin darbeyi kıracak olurlarsa Hristiyanlığa ve bütün Batı dünyasına kazandıracakları onurlanmanın yüceliğini ve alt olurlarsa kendilerini bekleyen tehlikeyi anlatıyor. Her iki hükümdar da gerek 2. Mehmet ve gerek Konstantin kendilerini beklemekte olan günün birçok yüzyıllık tarih için taşıdığı kesinliği biliyor. Avrupa tarihinin en dokunaklı sahnesi, unutulmasına imkan olmayan o çöküş anının dehşetini taşıyan son sahne başlıyor.
ölüm bekleyenler, o zamanlar dünyanın en muhteşem katedrali olmak şerefini henüz koruyan ve iki kilisenin barıştığı günden beri her ikisi tarafından da yüzüstü bırakılan Ayasofya'da toplanıyorlar. Bütün bir saray halkı, soylular, Yunan ve Roma ruhanileri, Cenevizli ve Venedikli askerler ve gemiciler, hepsi de silahlanmış olarak imparatorun çevresini sarıyorlar. Onların arkasında içlerini korku ve tasa kaplamış ve başları önüne düşmüş halk, binlerce ve binlerce mırıldanan gölgeden farksız insan diz çöküyor ve susuyor. Üzerine çöken kubbelerin boşluğu altında bir meşakkat halesiyle çevrilen mumların ışığı, bir tek vücutmuş gibi birleşmiş ve kendisini duaya vermiş kitleyi aydınlatmakta ve burada sanki Bizans'ın ruhu dua etmektedir. Patriğin sesi, çağırıcı güçlü bir ahenkle yükseliyor. Koronun şarkıları bu sese cevap veriyor ve Batı'nın ölümsüz sesi olan musiki bir defa daha bu kubbenin altında yankılar bırakıyor. Sonra önde imparator, inancın huzuruna sarılmak için birbiri peşinden yürüyerek mihrabın önünden geçiyorlar. Duanın sonsuz gürleyişi en yüksek kubbelere kadar bu muazzam yapının her yanını inletiyor ve çınlatıyor. Son ayin, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ölüler ayini başlıyor ve Justinianus Katedrali'nin kubbeleri altında Hristiyan inancı son defa olarak yaşıyor. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.